Ayrım 41.
Anayasanın ön sözünde kuvvetler ayrımının devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip belli devlet yetkilerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğu ve üstünlüğün ancak anayasa ve kanunlarda bulunduğu yazılıdır. Bu ilke ile hukuk devleti ve yargının bağımsızlığı kesin ve açıkça müessese haline getirilmiştir. Bilindiği gibi anayasanın 176. maddesi başlangıç bölümünün anayasa metnine dahil olduğunu ifade etmektedir. Anayasanın 177. maddesi ise yürürlük biçimini ve tarihlerini tespit etmiştir. Bu maddeyle konulan genel kural anayasanın yayın tarihinde bütünüyle yürürlüğe girmesidir. Bu maddenin A ve B fıkraları istisnaları tahdit etmiş ve saymıştır. A fıkrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin göreve başlayacağı tarihte yürürlüğe girecek bölümler yazılıdır. Bu hükümler yürürlüğe girinceye kadar Milli Güvenlik Konseyi bildiri, karar ve yasaları geçerlidir. B fıkrasında ise siyasi partiler ve seçim kanununun yayınlanması ile anayasanın ikinci kısmında yazılı siyasi faaliyette bulunma hakları ile siyasi partilerle ilgili hükümler yürürlüğe girer denmektedir. Başka bir şart ve süre yoktur. Bu açık ifade karşısında 24 Nisan 1983 tarihinde anayasanın 68 ve 69. maddelerinin yürürlüğe girdiği çekişmesizdir. Anayasanın 177. maddesine dayanılarak hazırlanan siyasi partiler yasası da özel hükümlerle bu alanı düzenlemiştir. Anayasa üst kanundur. Bütün tarafları ve kurumları bağlar. Halk oylamasından geçtiği için Türk milleti tarafından kabul ve tasvip ve doğrudan doğruya onun eliyle vaz olunduğu başlangıç bölümünde yazılmıştır. Milletin vaz ettiği anayasanın sözüne ve ruhuna saygı ve mutlak sadakatle yorumlanıp uygulanmak üzere emanet olunduğu da bu dibacede yazılıdır. 68 arkadaşımızın ortak kararı ile anayasada yazılı ve teminat altına alınmış hakkımızı kullanarak 20 Mayıs 1983 tarihinde Büyük Türkiye Partisi'ni kurduk. Gerekli belgeleri İçişleri Bakanlığı'na teslim ettik. Bu parti tüzel kişilik kazanmıştı. Kurucular Kurulu bizi Merkez Karar Organı'na üye seçti. Bu nedenle parti kurucusu veya Merkez Karar Organı üyesi sıfatlarımızdan doğacak cezai ve hukuki sorumluluklar anayasada, siyasi partiler kanununda ve 76 sayılı bildiride yazılıydı. Bu suçlamaları yapacak, denetleyecek ve yargılayacak organlar da bu mevzuat içinde açıkça yer almıştır. Milli Güvenlik Konseyi ise bizi şahsen veto edebilirdi, yargılayamazdı. Konsey anayasanın geçici maddelerine göre ancak yürütme ve yasama yetkilerini kullanabilirdi. Anayasanın ve yasaların kesinleşmiş yargı kararlarına bıraktığı konularda Milli Güvenlik Konseyi yetkisizdi. Parti 11 gün sürdü. Programı ve tüzüğü Cumhuriyet Başsavcılığı'nın denetimine tevdi edilmişti. Bizim yazılı ve sözlü bir icraî hareketimizden ötürü yargının bir kovuşturması söz konusu olmamıştır. 76 sayılı tebliğe aykırı veya siyasi partiler kanununu ihlal eden hiçbir eylemimiz söz ve takibat konusu edilmemiştir. 31 Mayıs 1983 günü Milli Güvenlik Konseyi hukuki kaynağını anayasanın 177 ve geçici 2. maddelerine dayandığı gerekçesiyle 79 sayılı kararını açıkladı. Aslında bu temyiz yolu kapalı kesin bir ilamıdır. Kararı önce radyoda duyduk. Kararda 1. Büyük Türkiye Partisi temelli kapatılmıştır. Bu kararı anayasaya ve siyasi partiler kanununa göre Cumhuriyet Başsavcılığı'nın delillere dayalı iddianamesi üzerine Anayasa Mahkemesi verebilirdi. Siyasi Partiler Kanunu Madde 98, Anayasa 69. Partinin savunması alınmadan verilmesi de mümkün değildir. 2. Büyük Türkiye Partisi'nin kurucuları ile kapatılan siyasi partilerin ilk kademesi mensuplarının siyaset yapma ve seçilme hakları da geçici olarak kısıtlanmıştır. Bu sonuçta ancak Anayasa Mahkemesi'nce temelli kapatılan partiler hakkındaki kararının fer'i hükmüdür. Madde 69. Haklarında siyaset yasağı konulan vatandaşların tarifi ve sayımı anayasanın geçici 4. maddesinde yazılıdır. Bu hükmün mefhumu muhalifi, diğer vatandaşların parti kurma, seçme ve seçilme özgürlüklerinin teminatını teşkil eder. Anayasa Milli Güvenlik Konseyi'ne anayasada yazılı siyaset, seçme ve seçilme yasaklarını artırma ve değiştirme yetkisi tanımamıştır. Maddenin anayasada yer alması, aksine bir karar almaktan Milli Güvenlik Konseyi'ni men etmiştir. O kadar ki Milli Güvenlik Konseyi geçici 4. maddesindeki yasakları da değiştiremez, kaldıramaz. Bu maddede yazılı 5 ve 10 yıllık süreler geçince veya anayasanın 175. maddesinde yazılı olduğu üzere TBMM'ce mezkür hükümler değiştirilirse bu yasaklar kalkabilir. Anayasaya göre bir yasağı kaldırmayan geçici bir organın yeni bir yasak koyamayacağı şüphesizdir. Nitekim Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası, Türk vatandaşlarının siyaset ve seçilme haklarına bundan sonra getirilecek kısıtlamaları, 69. maddesinde Anayasa Mahkemesi'nin kesin kararının sonucuna bağlamıştır. Hak umumidir. Yasak istisnadır ve müşkildir. Yasağın Anayasa Mahkemesi ilanına bağlanması, hukuka ve anayasanın özüne uygundur. Çünkü kişilerin hak ve görevleri anayasanın ve yargının teminatı altına alınmıştır. Nitekim şahsımıza verilen siyaset yasağı cezası geçici olup TBMM Başkanlık Divanı kuruluncaya kadar konulmuştur. Bu yasak keyfidir, anayasaya aykırıdır. Anayasanın 69. maddesinde temelli kapatılan parti mensuplarına temelli siyaset kısıtlaması getirilmekte, bu hususu Anayasa Mahkemesi'nin kararının tabii bir sonucu olarak müeyyedeye bağlanmaktadır. Usulî ve cezaidir, kıyasen uygulanamaz. Kaldı ki anayasanın bu kuralını devlet başkanı Antalya'da yaptığı konuşmada bu yorum çerçevesinde açıklamış ve taahhüt etmiştir. Siyasi Partiler Kanunu'nda anayasanın bu kuralını aynen tekrar etmekle yetinmiştir. Konsey, yargı yetkisi ile yasama kuvvetini ayırt edememiştir ve Anayasa Mahkemesi'nin görevlerini üstlenmiştir. 3. 79 sayılı kararda Büyük Türkiye Partisi'nin ilk iki kurucusu ve organizatörü sıfatı ile bizler Çanakkale'de ikamete tabi tutuldu yazılıdır. Aslında bizler partinin ilk iki kurucusu değiliz. Hiçbir yasada organizatör terimi tarif görmemiştir. Diğer taraftan emniyeti umumiye nezareti, ceza kanunumuzun 177 taksim son ve 525. maddelerinde yer alan bir nevi hürriyeti tahdit eden cezadır. Kanunsuz suç ve ceza olamayacağına göre, fer'i mahiyette bulunan bu cezanın bir yasa maddesine istinaden ve hakim tarafından ittihazı gerekir. Filhakika, TCK'nın 173. maddesinde 1. babda yazılı cürümler için hükmolunacak ağır hapis cezalarına tertip edilen ceza müddetinin 1/3'ünden az olmamak ve o müddeti geçmemek üzere tayin olunacak bir mıntıkada ikametle emniyeti umumiye nezareti altına alınmak cezası da ilave olunur denilmektedir. Aynı kanunun 525. maddesinde ise bu babın 1. ve 2. fasıllarında gösterilen cürümler için tayin olunan cezaların müddetlerine muadil bir müddet, emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulmak cezası da ilave olunur, hükmü yer almıştır. Bu cezayı infaz için AA. Bir ağır hapis veya hapis cezasının kesinleşmesi. BB. Kesinleşmiş böyle bir ilamda müddeti belirlenerek belli bir mıntıkada ikamete icbar hüküm fıkrasının yer alması. CC. Bu ilamın infaz makamları tarafından ilgili yönetmelik gereğince icrası gerekir. İnfaz makamı ise mahalli C savcılığıdır. Sıkı yönetimin kendi mahkemelerinin ilamlarını dahi infaz görevi ve yetkisi yoktur. 31.5.1983 tarihinde hakkımızda verilmiş ve ikamete tabi fıkrasını taşıyan hiçbir mahkeme kararı yoktur. Kaldı ki 79 sayılı kararın TCK'nın tadil ederek yeni bir ceza nev'i ihdas ettiği düşünülse bile bunun yasa biçiminde tedvini ve yayınlanması ve ancak 31 Mayıs'tan sonra işlenecek suçlara mahkemelerce tatbiki mümkündür. 31 Mayıs 1983 tarihinde Türk Ceza Kanunu'nda sıkı yönetim veya siyasi partiler yasasında hiçbir makama hakim kararı olmadan sürgün veya benzeri müeyyide tatbikine imkan tanıyan madde de mevcut değildir. Üstelik siyasi partiler yasası kuruculuğu ve yöneticiliği sıfatlarından doğacak suçlara diğer siyasi kişilerin ihlal edici fiillerini de tarif ve tahdit etmiştir. 79 sayılı kararda gösterilen gerekçelerin ve kararların anayasa ve mevzu hukukta yeri yoktur. Şöyle ki, a. Vatandaşların bir kısmını vicdan sahibi kabul ederek bu meçhul zevatın şahitliğine istinat edilerek suçlama yapılmıştır. Vicdan sahibi olmayan veya olan tabirleri bir hukuki kararda objektif delil değeri taşımaz. Bilinmeyen kişilerin mutasever kanaatlerine istinaden karar kurulamaz. Ülkemizde vatandaşları yeniden kamplara bölmek, aralarına yeniden nifak tohumu serpmek iddiası ise mücerret olmakla beraber mevzu hukukta yeri olmayan bir suç tarifidir. Bu iddia partilerin tümünü ve kurucularına yöneltilmiş bir suçlamadır. Bütün partiler fikir ayrılığının yasal temsilcileridir. Zira tarafımızdan yapılan iş, program ve tüzüğü yetkili organlara tevdi edilmiş yasal bir parti kurmaktan ibarettir. Bu parti illegal bir cemiyet ve çete değildir. Ayrılıkçı bir kamp veya nifak merkezi sayılamaz. Partiler kuruluşlarından sonra yazılı ve sözlü faaliyetlerinden sorumludurlar. Kaldı ki tüzel kişilik kazanan partinin iki kurucusunun hasri mesuliyeti olsa bile kapatmaya yetkili değildir. Kapatmayı gerektiren fiilleri ancak parti yetkili organları işleyebilir. Partinin aktif veya pasif bir davranışı gereklidir. Konseyin kararı bu yönü ile de tezat ve terdit ifade etmektedir. Partinin kapatılmasını gerektiren fiil, 68 üye arasında sadece 2 üye tarafından işlenmiş ise, yapılacak işlem Siyasi Partiler Kanunu'nun 101. maddesinde yazılıdır. Bu maddeye göre Cumhuriyet Başsavcısının bizlerin partiden ihracını istemesi, 30 gün içinde bu dileği yerine getirilmez ise, Anayasa Mahkemesi'ne kapatma davası açması gerekirdi. Nitekim kararda partinin bazı kurucularının tutum ve davranışları nedeniyle kapatma kararı verildiği yazılıdır. O zaman partinin diğer bazı kurucularının konseye göre dahi zararlı bir faaliyetleri olmamıştır. Partiye de izafe edilen bir kusur mevcut değildir. Henüz yazılı ve sözlü bir faaliyetleri olmamıştır. Programda suç teşkil eden ve yasalara aykırı bir husus iddia olunmamıştır. Kısacası iki kurucunun şahsi fiilleri nedeniyle siyasi hayatın vazgeçilmez bir kurumu kapatılmıştır. Konsey kurucuları değil partiyi veto etmiştir. Bu karar yok sayılmalıdır. Konseyin parti veto hakkı yoktur. Milli Güvenlik Konseyi gerçek ve tüzel kişilerin hürriyetleri ve varlıkları ile ilgili yargı kararları veremez. 12 Eylül 1980'den beri bu hakkı hiç olmamıştır. 2324 sayılı anayasa düzeni hakkındaki kanun sadece teşri ve icraî yetkileri düzenlemektedir. A. Aslında hiçbir kanun yapıcı organ bağımsız yargı organlarının görevini yüklenemez. Bu husus 15.9.1961 tarihli Yüksek Adalet Divanı kararında geniş gerekçe ile de içtihada bağlanmıştır. Bu divanın kararları Cumhuriyet Başsavcılığınca halen geçerli sayıldığına ve Milli Güvenlik Konseyi'nce tayin edilen cezaların sonuçları 31 sayılı tebliğ ile yorumlandığına göre Cumhuriyet hukukumuzun emsal bir yüce divan kararı telakki edilmelidir. Bu kararda teşri organın bir tahkikat encümeni eli ile de olsa veya bir soruşturma gereği yapılsa bile hiçbir yargı kararı alamayacağı hükme bağlanmıştır. Bu emsal içtihatta bir siyasi partinin faaliyetlerinin kısmen olsa bile denetlenmesi veya şahitlerin dahi hürriyetlerinin tahdidinin veya bir arama kararının ancak ilgili hakim kararı ile mümkün olduğu açıkça yazılıdır. Teşri organ bu zarureti duyarsa kararı tabii hakimden istemelidir. Aksi hal anayasayı tebdil, tayir ve ilgadır. Kaldı ki 1924 Anayasası'nda siyasi partilere ilişkin hüküm yoktur ve siyasi partilerin vazgeçilmez olduğu o anayasaya konmamıştır. 1924 Anayasası'nın Kuvvetler Birliği'ni öngördüğü hususunda yapılan savunmalar ve doktrine rağmen Yüksek Adalet Divanı bu hükmü ihdas etmiştir. 1982 Anayasası ve Siyasi Partiler Kanunu bu içtihadı ve geçmiş örnekleri de dikkate alarak bu konuda özel ve tanzim hükümler getirmiştir. Siyasi Partiler Yasası'nın geçici 7. maddesi gereğince Milli Güvenlik Konseyi Adalet Bakanlığı aracılığı ile bir partinin kapatılmasını Cumhuriyet Başsavcılığından gerekçe göstererek isteyebilir. Bu hakkın yazılı hukuka geçirilmesi, konseyin kanunun yürürlük tarihinden sonra parti kapatma yetkisinin bulunmadığını teyit içindir. Yetki ve hakkın sınırı, konseyin varlığı sona erinceye kadar Cumhuriyet Başsavcılığını kapatma isteği ile uyarmaktan ibarettir. B. Milli Güvenlik Konseyi 79 sayılı kararı ile referandum ve sonuçlarının bağlayıcılığından da caymıştır. Ortada referandumla üst kanun vasfını kazanmış bir anayasa vardır. Bu anayasanın yürürlüğe girmiş hükümleri Milli Güvenlik Konseyi'ni bağlar. 12 Eylül 1980 tarihinde hareketi gerçekleştiren kuvvet, kaynağını başarısından alan bir hukuk sistemi kurmak amacı ile 1961 anayasasının tümünü yürürlükten kaldırmamış, 1960'ta olduğu gibi geçici anayasa yapılmış, 2324 sayılı anayasa düzeni hakkındaki kanunla 1961 anayasasını değiştirmeye yetkili olduğunu ilan etmiştir. Daha sonra kendi anayasasını hazırlamış, referanduma sunarak milletin onayını alarak yürürlüğe koymuştur. 7 Kasım 1982'de referandumla yürürlüğe giren anayasa, Milli Güvenlik Konseyi'ni kesin biçimde ve öncelikle de bağlar. Referandum, milletin üstün iradesinin kesin ifadesidir. Başlangıç bölümü ile bu husus ifade olunmuş ve müeyyideye bağlanmıştır. Anayasanın 11. maddesi yürürlüktedir. Konsey meşruluğunu anayasa ve referanduma istinat ettirmiştir. Referandum ile milletin üstün iradesi kendi anayasasını vaz ve ilan etmiştir denilir. Konsey bu anayasanın yürürlüğe girmiş hiçbir maddesini değiştiremez, ihlal edemez, uygulamadan vazgeçemez. Aksine yürürlüğü temin için kendisine verilen teşri görevleri yapar. Siyasi partiler ve seçim kanunları anayasanın yüklediği görevin sonucudur. Aksi düşünce referandumu sadece bir cumhurbaşkanlığı tayini olayı haline getirir. Konsey Anayasa Mahkemesi'nin Yüce Divan görevini nasıl elinden alamaz ise, kapatma yargılama yetkisini ve görevini de üstlenemez. Haklarında soruşturma komisyonu kurduğu eski bakanları, Yüce Divan sıfatı ile yargılamak üzere Anayasa Mahkemesi'ne sevk eden Milli Güvenlik Konseyi, anayasayı uygulamış, teşri organ olduğunu ve yargı yetkisini kullanamayacağını kabul etmiştir. Hadisemizde de yapacağı bundan ibarettir. Nasıl Danıştay'ı, Yargıtay'ı kapatamaz ise, parti kapatmak, kurucularına veya bir kısım vatandaşlara siyasi yasaklar koymak, gözetim altına almak gibi yargı kararlarına gerek olan işlemlerde konsey sadece müddei olabilir. Yargıçlık yapamaz. Anayasanın ve kamu hukukunun sistematiği de budur. C. Nitekim konseyin bu kararı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe de girmemiştir. Eğer bu karar bir yasama tasarrufu olarak muhalen kabul edilse bile meriyeti için neşri kanun icabıdır. Neresinden bakılırsa bakılsın yasal dayanağı olmayan 79 sayılı tebliğ uygulanamaz. İnfaz kabiliyeti olmayan, kamu kudretini sınırlayan anayasaya açıkça aykırı bu kararın tatbik edildiği kişiler mağdurdur. Hukuka aykırı bütün kararlar gibi bu tebliğin infazı ise kanunsuz bir mahiyet almıştır. Çanakkale Sıkı Yönetim Komutanlığı 79 sayılı bildiride ikameti mecburiyet halini bir mevkufiyet haline intikal ettirmiştir. Zincirpozan'da askeri bir tesiste 2 Haziran 1983 tarihinden bu yana tutuklu bulunuyoruz. Bu hususu hafifletmek için nizamiye kapısına asılan bir yazı özü itibariyle tutukluluk hadisesinin kesin delilidir. Misafirler sıkı yönetim komutanının nezaretinde eşsiz, güvenceli ve toplu olarak ikamet etmektedir. Bu ikamet bir tutukluluk veya adi bir nezaret altında bulundurmak hali değildir. Biz misafir değiliz. Misafir kendi serbest arzu ve iradesi ile bir barınağa geçici olarak intikal eden kişidir. Biz ise yolumuzu çeviren güvenlik kuvvetlerinin gözetiminde ve rızamıza bakılmaksızın bu garnizona kapatıldık. Misafir kelimesi ile hukuki durumda sıfat da değiştirilemez. Girdiği evden çıkmasına, dilediği ile konuşup görüşmesine engel olunan, bulunduğu yerden çıkmasın diye çevresi silahlı askerlerle beklenen kişiye misafir demek, kanunla apaçık alay etmektir. Hukukta mizah olmaz. Bu açıkça bizlerin bu garnizona silah zoru ile kapatılması olayıdır. Bir baştan bir başa hürriyetlerimizin fiilen gaspıdır. 2-6-1983 tarihinden itibaren tutuklu kabul edilmemiz gereklidir. Ayrıca Türkiye'de hukuk devletinin tesis edildiği günlerde bu konuların içinde bulunduğumuz şartlarda söylenmiş olmasının tarihi değeri büyüktür. Sonuç: bu dilekçe pişmanlık ve ıslah olma duyguları içinde ve bir talebe konu olsun diye verilmiyor. Talep bir hukuki durumun düzeltilmesi, fark edilmeden yapılan bir haksızlık ve kanunsuzluğun kaldırılması için yapılır. Yapılacak talep yetkili ve görevli organa yönelmelidir. Bizim olayımızda hukuk yoktur. 79 sayılı karar metninde hakkımızda kanunsuz ve hukuka aykırı muamelenin fark edilerek yapıldığı açıkça yazılıdır. Yargı denetimi de kapalıdır. Bu nedenle bu yasayı yapılan işin referanduma, anayasaya, milletin üstün iradesine ve yasaya rağmen yapıldığını bildiğimizi ve her türlü haklarımızın korunmasını yüce milletimize tevdi ettiğimizi ifade ve tarihe bir vesika teşkil etmek üzere sunuyoruz. Demokrasiye inancımız, milletimize güvenimiz çoğalmıştır. Sonuç ve çile önemli değildir. Anayasa var mı, geçerli mi, referandum yapıldı mı, sorularının muhatabı mesuliyetini ve cevaplarını versin, bilsin istedik. Saygılarımızla, Hüsamettin Cindoruk, Mehmet Gölhan. 12 Eylül'ün ilk bildirisinden 70 ve 71 sayılı bildirilere ve anayasanın tartışıldığı ortamın özelliklerine, partilerin kapatılmasından yeniden kurulmasına izin verilen günlere, zincir bozandan 6 Kasım seçimlerine doğru giden yola bakıldığında, sağdaki gelişmelerin daha yoğun ve ülkenin genelini etkilemesi açısından daha anlamlı olduğu ortaya çıkıyor. Sadece olayların yönlendirilmesinde değil, her iki liderin farklı tutumları da sağdaki ve soldaki gelişmelerin özelliklerine yansıyor. Bülent Ecevit ile Süleyman Demirel'in birbirinden çok ayrı iki yolu izledikleri açıkça görülüyor. Ecevit kendisini partisinden koparıp tek başına bir mücadele yöntemi izlerken, Demirel tam tersi bir düşünceden hareketle örgütü ve partisiyle birlikte ayakta kalmayı denedi ve bunu başardı. Zaman zaman yalnız bırakıldığından yakınan Ecevit, belki de yalnız bırakılmayı gerçekte kendisi istiyordu. Böylelikle yeni bir çıkış yolu aramak kendisine belki daha kolay geliyordu. Sadece kolay olduğundan değil, 12 Eylül öncesindeki parti içi karmaşadan, kavgadan, hiziplerden kendisi bıkmış ve aradan yıllar geçtiği halde hala o günleri unutamamıştı. CHP kadrolarını istemiyordu. Onları gemi batarken kaptan köşkünü ele geçirmeye çalışmakla suçluyordu. CHP kadroları ise suçlandıkça liderden ayrılıyor ve bu mantık kendi kendini üreterek liderle kadroların arasını kopma noktasına getiriyordu. Demirel, Türk siyasal tarihine elbette ki çok çeşitli yönleriyle geçecek. 12 Eylül'den sonra bu niteliklerine mutlaka eklenecek olan onun örgütçülüğü ve örgütüne olan inancı ve güvenidir. 6 Kasım 1983 seçimlerinden yaklaşık 4,5 ay sonra yapılan 25 Mart 1984 yerel seçimlerinde ortaya ilginç bir tablo çıktı. 6 Kasım seçimlerine giremeyen partiler 25 Mart'ta belediye seçimlerinde yarıştılar. Parlamentoda temsil edilmeyen partiler toplam oyların %44'ünü elde ettiler. Parlamentodaki 3 parti, ANAP, HP ve MDP ise oyların %56'sını alabildiler. Dolayısıyla yerel seçimlerle birlikte beklenenden çok daha erken bir tarihte bu meclisin halkı temsil edip etmediği tartışmaları doğdu. Bu yöndeki tartışmaya her politik kesim, her politik kişi, her politik kurum kendi doğrultusunda katıldı. 1985 yazına gelindiğinde bu tartışmalar iyice yoğunlaştı. Demokrasiye giden yolun kilometre taşlarını tek tek geride bırakarak, demokrasiye olan inancı her gün pekiştirerek. Kitabın sonu. 24 Nisan 2002. Sayfa 445.